Ayrım 13.
12. O zamandan sonra her şey benim için çok farklı olmuştu. Hayatım sıkıcı geçiyordu ta ki Bazel Karnavalı'na kadar. Ailemle birlikte yeni evde fevkalade bir hafta sonu geçiriyordum. Pazar akşamı hepimiz erkenden yatmaya gidiyorduk. Zira ertesi sabah çılgınlıklarda bulunmak için saat 3'te uyanmak zorundaydık. Bugüne kadar bu eğlence hakkında sadece annemin o karnaval öncesi gün saat 4'te kalktığını, geleneklere uygun olarak un çorbası yaptığını, soğan ve peynir pastaları hazırladığını ve bunları yaparken de ağlaya ağlaya mahvolduğunu hatırlıyordum. Şu anda Bazel'de sokak boyunca kaldırımları dolduran ve büyük olayı bekleyen kalabalığın tam ortasındaydık. Çok özel bir andı bu benim için. Öyle ki zamanın durmasını diliyordum. Kendimi özgür ve mutlu hissediyordum ve önümde eğlence ve sevinçle dopdolu 3 gün 3 gece vardı. 17 yaşındaydım ve beklentilerle doluydum. Saat 4'ü vuruyordu. Şehrin ışıkları sönüyordu. Tam o anda da trompetler ve pikolaların sesleri duyuluyordu. Karnaval kervanının sabah çılgınlıkları başlamıştı. Ve sonra kervan göründü. Her taraftan akın ettikleri görülüyordu. Fenerler, pikololar, trompetler, rengarenk kostümler ve maskeler, dev gibi figürler, trompetçi şefine soyunmuş olanlara fevkalade güzel kafalar ve perukların şurasından burasından minik lambalar parlıyorlardı. Onlar her caddeden, her sokaktan akın ediyorlardı. Trompet, flüt, davul çalıyorlardı ve o muazzam kulakları sağır edici ses iliklerimize kadar işliyordu. Harika bir coşkuydu. Gözyaşları yuvarlanıyor ve kalpler mutluluktan uçuyordu. Benim için bunun dünyada biri eşi daha yoktu. Önümüzden geçip gittiklerinde geleneklerin gerektirdiği gibi seyirciler de onlara eşlik ediyorlardı. Korkunç bir izdihamda ben de tam ortasındaydım. Bir grubun arkasından gidiyorduk ve ileri doğru hareket halinde olan, adım adım eski marşların temposuna uyan bir kalabalığın parçasıydık. Bir gelenek şehrin tüm halkını birleştiriyordu. Annem, Andreas ve ben birbirimize kenetleniyorduk. Herhalde birlikte geçirdiğimiz en güzel gündü bu. O gün Tobias ortaya çıkıyordu. Öğleden sonra saat 2'de yine kalabalığın içindeydik ve arabaların, yük arabalarının, faytonların, davulcuların ve tavuk figürlü müzikçilerin geçidini seyrediyorduk. Bu muazzam sahne bizi esir alıyordu. Mimoza demetleri, portakallar ve şekerlemeler atılıyordu kadınlara. Zaman zaman da Elsas'tan geleneksel bir figür çekiliyordu. Vagis adında kocaman kırmızı peruklu ve burunlu, tahta takunyalı beyaz pantolonlu ve mavi bluzlu bir kurban görülüyordu arabalarda. Elsaslı şivesiyle insanlarla gırgır geçiyor ve kahkaha tufanları kopartıyordu. Ben Tobias'la Lizetli şarap lokalinde tekrar karşılaşıyordum. Orası saygıdeğer ve sevilen sahibesinden alıyordu adını. Tanınmış Bazelli şahsiyet lokalinden sempatik olmayan misafirlerini dışarı atmaktan hiç çekinmiyordu. Tüm bunları ve Bazel'deki töreler hakkındaki daha birçok şeyi o akşam öğreniyordum. Tobias ve ben birbirimizden daha ilk bakışta hoşlanıyorduk. O bana benim karnaval güzeli olduğumu, bunun bir karnaval ateşi ve hepsinin sadece zararsız eğlence olduğunu söylüyordu. Ben daha yeni 17'me girmiştim ve bu karnavaldan sonra Neue Chatel'de geçireceğim bir yılım daha vardı önümde. Sınav zamanları tehdit edercesine yaklaşıyorlardı. Bana karnavalın son sabahı istasyona kadar eşlik eden Tobias'a bu sıkıntılarımdan bahsediyordum. Trenim 6'da gidiyordu. İçimiz dışımız konfeti doluydu. Bazel üzerinde yoğunlaşmış gri duman, hala sokaklarda kar gibi yatmakta olan pembe, sarı, yeşil, açık mavi kağıt parçalarının renklerini belirtiyordu. Trenin tiz ve keskin bağırtısıyla gıcırtısı, karnavaldan 3 gün sonra bile çok yersiz geliyordu ve hiç de hoş olmayan bir zıtlık oluşturuyordu. Hala tek tek yorulmadan müzik yapan davulcuların ve pikolocuların karşısında. Sabah trafiğinde şurada burada hala başı bozuk dolaşan küçük Piero grupları vardı, palyaçolar ya da yaşlı teyzeler. Bir film şeridi gibi yoktan maskeler çıkıyordu ve gerçek olmayan bedenler üzerinde sallanarak hareket ediyorlardı. Karnavaldan ve neşeden ayrılmak hüzünlü bir vedalaşmaydı. Tren istasyona girdiğinde Tobias karşımda duruyordu. Göğsüne yapıştırılmış çelikten 2 tane süt hunisi vardı. Tıpkı sivri göğüsler gibi duruyorlardı. İki de bakır tava vardı. Tıpkı yassı apoletler gibi duruyorlardı omuzlarında. Vücudunun geri kalan kısmı yüzlerce paçavra, yeşil, altınımsı ve gümüşü folyolarla örtülmüştü. O sanki pırıl pırıl parlayan ve takırdayan bir zırh giymiş gibi görünüyordu. Rengarenk kostümü onun koyu saç ve gözlerini daha da çok vurguluyordu. Vedalaşırken beni o gösterişli teçhizatına sıkıca bastırıyor ve ateşli bir öpücük veriyor, bana el sallıyordu. Şaşkınlıkla ben de el sallayarak karşılık veriyordum, ta ki onu yükselmekte olan sabah güneşinden artık göremeyinceye kadar. Kayboldu, bir rüya. Bir şekilde okuldaki son yılımı da bitiriyor ve diplomamı alıyordum. Şimdi yine alıştığım bir ortama veda etmem gerekiyordu ve Basel'e yerleşmek zorundaydım. Oldukça endişeli bir halde kendime bir büro işi arıyordum. Zira artık kendi geçimimi sağlamanın zamanı gelmişti. Benim kızdığım nokta çok genç göstermemdi. Çünkü dükkanlardaki tezgahtar kızlar benimle hala senli benli konuşuyorlardı. Girişlerin 16 yaşından itibaren olduğu sinemalarda bilet almadan önce uzunca bir sorguya çekiliyordum. 18 yaşındaydım ve hala daha annemle kalabilmeyi özlüyordum ve ona yanında oturabilmem için yalvarıyordum. Ona bir iş arayacağıma söz veriyordum ama gizli gizli bunu olabildiğince erteliyordum. Onun ve Andreas'ın yanına taşındığımda hala evli değillerdi ama birlikte yaşamaya alışmışlardı. Hala çok mutluydu ve aşıktılar. Andreas annemi şımartıyordu. Eve asla bir demet çiçeksiz, çikolata ya da dergisiz gelmezdi. Yatakta dergilerini okuyorlar ve çikolatalarını yiyorlardı. Rex yatağın yanındaki bir sepette yatıyordu. Akşamları genellikle annemin yatağına oturuyor ve günü nasıl geçirdiğimi ona anlatıyordum. Mutlu saatlerdi onlar. Andreas anneme zarif lakaplar takardı. Onlar el ele tutuşuyor, birbirleriyle dalga geçiyor ve bolca gülüyorlardı. Neşeli bir ev ortamıydı ancak istisnalar da vardı. Annem bazen hiç beklenmedik anlarda keyifsiz oluyor ve buna sebep olarak beni görüyordu. Genellikle bu kırıntılar toz veya lavabodaki su damlalarından, yıkanmamış bir fincan veya yerine kaldırılmamış elbiselerden kaynaklanıyordu. Akşam yemeğinden sonra hemen el gırgırını alıp masanın etrafını gırgırlamam gerekiyordu. Yemekten sonra oturacak ya da herhangi bir kırıntıya atlayacak olsam annem öyle bir kin duyuyordu ki saatlerce veya günlerce benimle konuşmuyordu. Barışma ise genellikle şöyle oluyordu. Ben kendimi annem tarafından tamamen aşağılanmış hissediyordum. O beni görmezlikten geliyordu ve sert, soğuk, incitici bir bakış takınıyordu. İlk önce bunu hiç fark etmemiş gibi yapıyordum. Daha sonra da onun davranışı beni hiç rahatsız etmiyormuş gibi yapıyordum. Sonuçta ise bütün gece ağlıyordum. Ta ki Andreas gecenin 3'ü veya 4'ünde gelip beni teselli ederek benden annemden özür dilememi rica edinceye kadar. Ertesi sabah ona gidip özür diliyordum. Kucaklaşıyorduk ve ben bu esnada ağlıyordum. Şansım varsa 1-2 hafta arkadaş oluyorduk ancak daha sonra her şey baştan başlıyordu yine. Özür dilemesi gereken hep ben oluyordum ama bunu isteksizce yapıyordum. Annemin neden böyle saçmalıklarla beni mutsuz kıldığını anlamıyordum. Ve annemin yanında yaşamaktan hoşlandığım halde onunla geçinmek oldukça zor geliyordu. Bir akşam bir partiye davet edilmiştik. Basel'in en popüler ressamlarından olan Charles Hindenland 60. doğum gününü kutluyordu. Karısı Hollywood adında küçük bir kafenin sahibiydi. Sinemadan önce veya sonra sık sık orada bir şeyler atıştırmak için otururduk. Ancak zaman geçtikçe sakin ve rahat Basel benim yuvam olmuştu. Karnaval atmosferi istisnaydı. Ayrıca çok kişiyi tanıyordum. Okul arkadaşlarım Vivet ve Peters'ı artık orada oturmuyorlardı. Charles'ın atölyesine girdiğimizde Tobias'ı görüyordum. İkimiz de oldukça şaşırmıştık ve tüm akşam boyunca birbirimizle çene çalıyorduk. Bir hafta sonra beni bir yere Weilazar Kanne'ye yemeğe davet ediyordu. Bu benim bir erkekle ilk gerçek randevumdu. Ivo benim öğretmenimdi ve kendiliğinden oluşmuştu bizim birlikte çıkmamız. Ama bu gerçek bir davetti ve ben Ivo'yu birkaç saatliğine de olsa unutmayı ümit ediyordum. O kadar telaşlıydım ki annemi ve Andreas'ı güldürüyordum. Çünkü en az 10 defa sonuçta başından beri aklımda olan elbiseyi giyebilmek için elbiselerimi değişiyordum. Uzun, düz, koyu, sarı saçlarım enseye doğru biraz daha uzun olan bir dalgalı kesime sahipti. Alnım boyunca açık sarı olarak parlıyordu, sanki boyanmış gibi. Çok az makyaj yapıyordum, zira Ivo'nun benim doğal yüzüme ne kadar değer verdiğini hatırlıyordum. Ufak tefek olduğum için yüksek topuklu ayakkabı ve gözlerimin rengini ortaya çıkaran mavi elbisemi giyiyordum. Beni almaya geldiğinde onun bahçe merdiveninden yukarı koştuğunu ve basamakları ikişer ikişer atladığını, elinde annem ve benim için çiçek demetleri olduğunu görüyordum. Benden daha büyüktü ve siyah saçları geniş alnında V şekli oluşturuyordu. Gösterişli düzgün bir burnu ve kulaklarına kadar uzayan gülme kırışıkları vardı. Bunlar ilk anda dikkatimi çeken şeylerdi. O güçlü görünüyordu. Ben sinirliyken annem ve Andreas'la rahatça konuşuyordu. Aperatif aldıktan sonra çıkıyorduk. Rahat restoranda tabağımın yanına küçük bir paket koyuyordu. Bu benim ilk gerçek parfümümdü. Madame Rocha. Ben sadece Bündner eti ısmarlıyordum. Zira heyecanlı olduğumda ve birini henüz iyi tanımadığımda pek yemek yiyemiyordum. Midemde bir yumruk vardı ve boğazım kilitlenmiş gibiydi. Tıpkı bir zamanlar çocuk yurdundaki gibi. Ona az yemek yiyenlerden olduğumu açıklıyordum. Fakat o kadar çok konuşuyorduk ki ne yediğimizi pek fark etmiyorduk. İlk sohbet konumuz karnavaldı. O bana bir grubun lideri olduğunu ve bu grubun eski bir sanatkar locası olduğunu açıklıyordu. Diğer büyük tutkuları planör ve futboldu. Uçmaktan bahsettiğinde onu can kulağıyla dinliyordum, ancak bir avuç insan bir topun arkasından koşarken binlerce insanın heyecandan yırtılacak gibi bağırmalarını anlayamadığımı da itiraf ediyordum. Ona sadece kendim oynamayı daha çok tercih ettiğimi, bir Noel'de bana kadınlar için futbol kulüpleri olmadığını söylediklerinde nasıl hüngür hüngür ağladığımı anlatıyordum. İkimiz de gülüyorduk. Zaman çok çabuk geçiyordu. Biz şehri boydan boya geçiyor ve Münster'e yukarıya yürüyorduk. Meydan duvarlarına oturuyorduk. Orada ışıl ışıl şehrin ve Ren Nehri'nin harika bir manzarası vardı. Az sonra da beni eve götürüyordum. Ona bu güzel akşam için gülümseyerek teşekkür ettiğimde bana kapıya kadar eşlik edeceğini söylüyordu. Bahçe yolunun tam ortasında duraklıyoruz ve o bana ay ışığında çok çok güzel görünüyorsun. İyi geceler diyordu ve konuştuğu gibi hafifçe saçımı okşuyor. Saçının sarı pırıltılarını seviyorum diye ekliyordu. Arabasına doğru koşuyor, bana doğru seni yarın ararım diye sesleniyordu. Rüyada gibi yatağa giriyordum. Çok muhteşem bir akşam geçirmiştim ve o zamanlar hiç ortak yönümüz olmadığını fark etmiyordum. Klasik müzikten hoşlanmadığını söylemişti bana. Konserler dar kafalı bireylere göreymiş. Önemli bir şey yapar gibi gözlerini kapayıp can sıkıcı müzikleri dinliyorlarmış. Daha sonra bir enstrüman çalmanın başka bir şey olduğunu, piyano çaldığım için beni takdir ettiğini, yanımda oturup dinlemek istediğini söylüyordu. Bu romantik aile sahnelerini uyandırıyordu zihnimde. Hayır, okumaya ve sinemaya gitmeye zamanı yokmuş. Zaman öldürmek. O çok meşgul bir adammış. Büyük bir özlemle Ivo'yu düşünüyordum. Tobias'la onun ne kadar farklı olduklarının farkına vardığımda. Onu aklımdan silmeye uğraştığım halde ona olan özlemim hep yeniden ortaya çıkıyordu. Daha sonra kendime bu siyah saçlı adamın iki ayağıyla da toprağa bastığını ve güvenilir olduğunu söylüyordum. Ivo dertsiz bir hayalperestti ve hayal aleminde dolaşıyordu. Onun aksine Tobias bir rasyonalistti ve herhalde hakikatlerle daha iyi başa çıkabilirdi. Niye böyle düşünüyordum ki? Bu adamı seviyor muydum? Seviyordum. Aman, o gece bir daha asla hiç kimseyi sevmeyeceğim kanısına varıyordum. Bir daha asla Ivo ile olduğu gibi olamazdı. Daha azıyla yetinmem gerektiğini biliyordum ve bir daha asla kendimi bu kadar yaralatmamaya karar vermiştim. Ve Tobias'la bir gelecek, bir oda çalışma düşüncesinden daha az korkunç görünüyordu. O beni her gün arıyordu ve saatlerce telefon başında önemsiz şeylerden konuşuyorduk. Sohbetlerden zevk alıyordum, fakat bir şeyler eksikti. Bana çizimler ve hediyeler gönderiyordu ve biz sık sık çıkıyorduk. Beni planörle uçmaya götürüyordu ve ben korkumu gizliyordum. Benim için uçmaktan korkmak aptal ve histerik kadınlara göreydi. Bunlar babamın sözleriydi. Ben erkeklere kadınların daha iyi olduklarını göstermeliydim. Onun akrobatik hareketlerine, planörle takla atmasına inatla dayanıyordum. O da benden pek memnundu. Beni maça götürüyordu. Ben de sıkıldığımı pek saklayamıyordum. Toplandıkları akşamlar arkadaşlarıyla karşılaşıyordum ve birdenbire bu önemli insanlardan oluşan çevrenin bir parçası olmuştum. Balolar ve eğlencelerde onun Karnaval Vakfı'nın başkanı olarak ne kadar saygı gördüğünü fark ediyordum. Havacılık kulübünün en iyi uçuş öğretmeni olarak takdir ediliyordu. Kendi işini kendi gören adam olduğunu ve devlet eğitimi gördüğünü öğreniyordum. O benden 10 yaş daha büyüktü. 30'unda ve çok şey vaat eden genç bir adam. O hep sıkı çalışmış ve kendi geçimini sağlamış. Akıllı ve iyi görünüşlüydü ve ben ona aşık olduğumu düşünüyordum. Beni ilk defa arabasının arka koltuğunda baştan çıkarıyordu. Nişanlanmıştık ve ben hayır demeye hakkım olmadığını düşünüyordum. Bacaklarım rahat değildi ve çok uygunsuz bir şekilde ön koltuklara sıkıştırılmıştı bana sahip olduğunda. O kadar kuvvetli arzularla dolu görünüyordu ki kabul etmeseydim kendi kendimi gaddarlıkla suçlayabilirdim. Benim için babamdan beri bir erkeğin arzularını tatmin etmesi hep öncelik taşırdı. Sanki ben bu kurala karşı koyarsam yer yerinden oynarmış gibi geliyordu. Böyle arzulanmak niçin benim gururumu okşamıyordu? Niçin bunun sevgiyle bir alakası olmadığını düşünüyordum? Benimle evlenmek istiyordu, yoksa değil mi? Ya da sadece benimle sevişmek mi istiyordu? Bende yanlış olan neydi? Ertesi gün evde sanki bendeki tüm neşeyi yok etmiş gibi dolaşıyordum. O ağır bir adamdı, her şey bana acı veriyordu ve ben bunalımdaydım. Yaşamdan ne bekleyebilirdim ki eğer evlilikte her şey bunun etrafında dönüyorduysa? Bu çok adaletsizdi. Erkeklerin o muhteşem dürtüleri, o yoğun duyguları vardı ki bu onları inletiyor, boşaltıyor ve kıvrandırıyordu. Ve ben tam tersine talihe küsmüş ve kendimi ihanete uğramış gibi hissediyordum. Midem bulanıyordu, yaralıydım, kendimi istemeden kullanılmış hissediyordum. Karşı koymaktan da acizdim ve bu yaşamımın sonuna kadar sürecekti. Okuduğum yüzlerce romanda kadınlar seksi seviyorlardı. Hatta buna susuyorlardı, ona ihtiyaçları vardı ve erkekler kadar zevk alıyorlardı. İçlerine girildiği andan itibaren de bol bol orgazm oluyorlardı. Ya ben anormaldim, duygusuz frijittim, ya yazarlar erkeklerdi ya da kadınlar yalan söylüyorlardı. Filmlerde de aynı ikiyüzlülük vardı. Evli çiftler sabah uyandıklarında göz kamaştırıcı görünüyor ve hemen arzuyla öpüşüyorlardı. Kokan nefesler ve diş fırçalamaktan ne haber? Niçin beyaz perdedeki artistler hiç tuvalete gitmezlerdi, hiç sivilcelerden, kabızlıktan ve akıntıdan şikayetçi olmazlardı ve niçin daha sonra kırgın olmuyorlardı? Bu filmler herkesi mutsuz etmeliydi ya da tam aksi. Oli, seni bu kadar meşgul eden ne? Tobias'la iyi bir akşam geçiremedin mi? İnşallah tartışmamışsınızdır. O kadar kibar ki diyerek annem üzerime geliyordu. Ben nişan törenimizi hatırlıyordum. Tobias tüm tanıdıklarımızın doktorlar, avukatlar ve sanatçılar olmasını pek takdir ediyordu. Hiç zorlanmadan aralarında dolaşıyordu ve kendi babasını ondan utanırmış gibi davet etmek istemiyordu. Onun babası bir işçiydi ve bu ülkede günah gibiydi. O annesini çok seviyordu, onu gerçek bir hanımefendi diye niteliyordu. Babası çok fazla içiyormuş ve yaşamında bir yere ulaşamamış. Ancak annem onun da çağrılması konusunda diretiyordu. Bu hüzünlü, kanlanmış gözlü adamdan hoşlanıyordum. Annesinden de beni biraz korkutmasına rağmen hoşlanıyordum. Anne, dün akşam gerekli mi? Bunu onunla yapmam lazım mı? Daha şimdiden. O mu istedi? Şimdi nişanlısı olduğuna göre bunu ondan niçin esirgemen gerektiğini anlamıyorum. Ama anne, arabanın arka koltuğunda olmak zorunda mı? O, sanırım hem de nişanlıyken. Sen de aynı fikirde değil misin? Anne, canım yanıyor ve hiçbir haz almıyorum. Bir kadının neresine ve nasıl dokunulacağını bilmiyor mu? Erkeklerin birçoğunun bu konuda fikri yoktur ve vajinal orgazm ideolojisine inanırlar. Ona öğretmen gerekecek. Bunun başka türlü de olabileceğini mi söylemek istiyorsun? Ya işte kadınlar bir ön sevişme ile uyarılmalılar. Bunu kitaplarda okuyabilirsin. Tecrübesiz erkekler de vardır. Sadece frijit kadınlar değil. Kadının ne kadar duyarlı olduğu erkeğe bağlıdır. Belki ona bu konuda bir kitap tavsiye etmelisin. Böyle bir sohbete nasıl başlayacağımı bilemem ki. Ivo ile hep güzel olurdu içime girmeden önce. Sonra artık hoşuma gitmez oldu. Sadece o son defa birlikte olduğumuz üzüntülü gün hariç. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra sabahları hep midem bulanmaya başladı. Andreas hemen beni bir jinekolog arkadaşına gönderiyordu ve o benim hamileliğimi onaylıyordu. Annem, Andreas ve Tobias'ın o kadar şoke olmalarını anlayamıyordum. Sonunda herkes bizim o işi yaptığımızı sessizce kabul ediyordu ve bunun nasıl bir yüz karası olduğundan yakınıyorlardı. Ben hala Ivo'nun sözlerini hatırlıyordum. Helen'in kalçaları geniş yapılı. Onun annelik tavrı beni dayanılmaz derecede cezbediyor. Sen öyle 6 çocuk doğurabilecekmiş gibi görünmüyorsun. Asla çocuğum olamayacağı korkusu o zamandan beri beni huzursuz ediyordu. Kusmadığım zamanlar sadece ağlıyordum. İçimden bebeğimi istiyorum, bebeğimi istiyorum, bebeğimi istiyorum diyordum. Ama o üçü hep bunun bir yüz karası olduğunu, ailenin onurunu karalayacağını, insanların parmaklarıyla bizi işaret edeceklerini ve bizimle dalga geçeceklerini iddia ediyorlardı. Evlenmeleri lazım o zaman deniyordu ve Tobias, Andreas'ın yetkilerini kullanarak buna bir çözüm bulması gerektiğinde ısrar ediyordu. Beyaz önlüklü gösterişli profesör, beni yaşımın çok küçük olduğuna, yeterince gelişmemiş olduğuma, rahmimin çok küçük olduğuna ve benim çocuğu zaten taşıyamayacağıma ikna ediyordu. Riski çok büyükmüş. Ben bir hastaneye götürüldüm ve başka bir psikiyatrist gerekli evrakları imzalıyordu. Onlar da ameliyat ediyorlardı. Rahibeler bunu onaylamıyorlardı ya da bana mı öyle geliyordu? Şimdi gerçekten korkuyordum asla çocuk sahibi olamamaktan. Tobias beni ziyarete geliyor, bana yeşil bir kazak getiriyordu. Ben yeşilden nefret ediyordum. Bana bir de portakal rengi bir ruj hediye ediyordu. Çünkü benim kullandığım pembeler onun hoşuna gitmiyordu. Hediyelerini iğrenç buluyordum fakat yine de hayal kırıklığımı saklamak için teşekkür ediyordum. O gittiğinde ise rahatlıyordum. Yine uslu bir kız olmuştum. Ben Tobias'ı sadece onun ellerinden tutup o güzel gözlerine bakarak ve her şeyi romantikleştirdikçe seviyormuş gibiydim. Düğünden önceki gece o kadar korkuyordum ki Tanrı'ya lütfen yarın bir deprem olmasını sağla diye dua ediyordum. 13. Yeni eşimle birlikte beni bekleyen sürpriz babamla yaşadıklarımdan daha az değildi. Evliliğimizin ilk 3 haftası bir şoktu. Her akşam beni geç saatlere kadar bekletirdi.